Ayrım 14, sayfa 155. Ama 843. gece olunca demiş ki, gel çocuğum, gel de sana bilgeliği öğreteyim, dedi. Ben de karşı konulmaz bir güçle ansızın kaçışımdan alıkonarak geriye döndüm ve kulübeye yöneldim. O sırada o çok tatlı ses bana, gel güzel çocuk, gel demeyi sürdürüyordu. Kulübeye girdim ve hareketsiz varlığın, yaşadığı yıllar sayılamayacak kadar çok yaşlı bir ihtiyar olduğunu gördüm. Ama yüzü bunca yaşlı olmasına karşın güneş gibiydi. Bana benim bilgimi miras edinmeye gelen yetim çocuk hoş geldin dedi. Ve yine bana ben senin anan baban olacağım dedi. Ve elimi tutup sen benim öğrencim olacaksın. Ve bir gün gelecek başka öğrencilerin hocası olacaksın diye ekledi. Ve böylece konuştuktan sonra bana barış öpücüğü verdi. Beni yanına oturttu ve bana hemen öğretimde bulunmaya başladı. Ben de onun sözleri ve öğretiminin güzelliğiyle büyülendim ve onun uğrunda oyunlarımdan ve arkadaşlarımdan yüz çevirdim. O da benim babam ve anam oldu. Ona derin bir saygı, sonsuz bir sevecenlik ve sınırsız bir itaat gösterdim. Böylece 5 yıl geçti. Bu süre içinde hayranlık verici bir öğrenim gördüm. Ve varlığım bilgeliğini ekmeğiyle beslendi. Ama sultanım, doğası kendiliğinden güzel olan bir toprağa ekilmemişse tüm bilgilik boşunadır. Yoksa deliliğin tırpağını ilk darbe üzerindeki verimli toprağa sıyırır ve altında sadece kuru ve verimsiz toprak kalır. Ben de kısa zamanda üzerinde öğretilerin etkin esinlenmelerin gücünü deneyecektim. Bir gün gerçekte hocam olan yaşlı bilge ekmeğimizi çıkarmak üzere beni cami avlusuna dilenmeye göndererek öğrencilikten ayırdı ve inananların cömertliğiyle epeyce sadaka topladıktan sonra cami avlusundan ayrıldım ve sakin yaşadığımız yerin yolunu tuttum. Ama yolda efendim bir hadım ağası toplumunun ortasında salınarak yürüyen, yüzü örtülü ama peçesinin arasından gözleri tüm göğü kucaklamış gibi görünen bir genç kıza rastladım. Hadım ağaları gelip geçenlerin omuzlarını hanım ağalarının geçtiği yoldan onları uzaklaştırmak üzere dokundukları uzun sopalarla donanmışlardı. Her yandan halkın sultanın kızı bu, sultanın kızı diye fısıldadığını duyuyordum. Ben de ey sultanım oradan yüreğim heyecanlı ve benim karmakarışık hocamın yanına döndüm. Birdenbire hocamın özdeyişlerini ve dünya nimetlerini sırt çevirme öğütlerini ve de bilgelik kazanmak için harcadığım 5 yılı unutmuştum. Hocam da ağlayıp dururken bana kederle baktı. Bütün bir geceyi hiç konuşmaksızın yan yana geçirdik. Sabahleyin adetim üzere onun elini öptükten sonra kendisine ''Ey anam babam, liyakatsiz öğrencini bağışla ama yüreğim yüzüne tek bir bakış fırlatmış olsam da sultanın kızını yeniden görmek için çırpınıyor.'' dedim. Hocam da bana, ey anasının babasının çocuğu, madem ki gönlün sultanın kızını arzu ediyor, onu göreceksin ama bir kez yalnız geçen yaşam ile yeryüzü şahlarının yaşamları arasındaki mesafeyi düşün. Ey anasının babasının çocuğu, ey benim sevecenliğimin ürünü, sen bilgeliğin düşüp kalkma ile özellikle bunlar şah kızları olunca neden uyuşmaz olduğunu unutuyor musun? Ve artık yüreğin de barıştan el etek mi çekiyor ve de benim uzlet öğütlemelerimi edinen son öğrencimin ölümümle ortadan yok olacağına inanarak ölmemi mi istiyorsun? Oğlum, hiçbir şey bu el etek çekme keyfiyetinden daha zenginlikle dolu ve hiçbir şey uzlet kadar doyurucu değildir, dedi. Ama ben yine de ey babam ve anam, eğer ben sultanın kızını göremezsem, hatta ona hiç değilse tek bir bakış fırlatamazsam ölürüm, dedim. O zaman beni seven hocam, üzüntümü ve ıstırabımı görerek bana, yavrum, sultanın kızına bir kez göz atmak senin arzularını doyuracak mı, dedi. Ben de hiç kuşkusuz diye yanıt verdim. O zaman hocam iç çekerek yanıma yaklaştı. Gözlerimin üstüne bir tür merhem sürdü ve aynı anda bedenimin bir bölümü gözden kayboldu ve ben de görünür olarak bir bedenin alt yarısı, bacakları hareket eden bir gövde kaldı. Hocam da bana şimdi bu yarım gövdeni kentin orta yerine taşı. Orada dilediğin arzuya kavuşacaksın, dedi. Ben de işitip itaat ettiğimi bildirdim ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede kendimi halkın toplandığı meydana taşıdım ve oraya ulaştığım andan başlayarak sayısız bir kalabalığın toplandığını gördüm. Her biri bana hayretle bakıyordu. Her yandan bu ancak yarısı insan ve de çok hareketli garip varlığı seyretmek için koşup geldiler. Ve bu garip olayın haberi kentin bir yanında duyuldu ve sultanın kızının anasıyla birlikte oturduğu saraya kadar ulaştı. Bunların ikisi de beni görerek meraklarını yatıştırmak istediler ve beni alıp huzurlarına götürmek üzere hadım ağalarını gönderdiler. Ben de saraya ve sultanın kızıyla anasının bulunduğu hareme götürüldüm. Ben onlara bakarken onlar da beni görüp meraklarını giderdiler. Sonra beni harem ağlarıyla ilk ağladıkları yere gönderdiler. Ben de ruhum öncekinden çok daha tedirgin ve kafam karmakarışık kulübeye hocamın yanına döndüm. Ve onu hasır üzerine oturmuş, bağrı daralmış, benzi can çekişircesine sararmış olarak gördüm. Ama kafam onun durumuyla ilgilenemeyecek kadar meşguldü. Zayıf bir sesle bana, "Sultanın kızını gördün mü çocuğum?" diye sordu. Ona, "Evet ama keşke görmeseydim. Bundan böyle ruhum onun yanında oturmayı sağlayamazsam ve gözlerimi ona bakma zevkiyle dolduramazsam rahat yüzü görmez artık," diye yanıt verdim. O da derin bir iç çekişle bana, "Ey benim sevgili öğrencim, gönlünün sükûne kavuşması uğruna korku duymaktayım. Ah, biz yalnız yaşayanlar ile kudret içinde yaşayanların arasında ne ilişki olabilir ki?" dedi. Ben de, "Babacığım, ben başımı onunkine dayayamaz ve elimle o güzel boynunu okşayıp tutamazsam, bahtsızlığın son sınırına ulaşacağıma ve umutsuzluktan öleceğime inanıyorum," diye yanıt verdim. O zaman beni seven hocam, benim hem aklım hem de yüreğim için kaygılanarak, hıçkırıklar onu acısıyla sararken bana, "Ey ananın ve babanın çocuğun, ey kendince bir yaşam sürdüren ama kadının ve nedenli bir bela ve ahlak bozucu olduğunu unutan yavru, git bütün arzularını doyur. Ama son bir lütuf olarak benim hemen şuracıkta mezarımı kazmanı ve yattığım yere hiçbir işaret taşı koymaksızın beni gömmeni senden rica ediyorum. Eğil de oğlum, sana maksatlarına ulaşmak için gerekli aracı vereyim," dedi. Ben de sultanım hocama doğru eğildim. O da göz kapaklarımı çok ince bir toz halindeki bir tür sürmeyle sürmeledi ve bana, "Ey benim eski öğrencim, bu sürme sayesinde şimdi insanların gözü için tüm olarak görünmez oldun. Ve şimdi hiç çekinmeden tüm arzularını doyur ve de Tanrı'nın inayeti üzerine olsun ve Tanrı seni mümkün olduğu kadar uzleti seçmiş olanlar arasında kargaşa çıkaran kötülerin tuzaklarından korusun," dedi. Bunları söyledikten sonra benim saygın hocam sanki hiç olmamış gibi oldu. Ve ben onu hemen yaşadığı kulübenin altına açtığım bir çukura gömdüm. Tanrı ondan merhametini esirgemesin. Ona ahirette seçkin bir yer sağlasın. Ondan sonra çabucak sultanın kızının sarayına koştum. Ben tüm gözler için görünmez olduğumdan görülmeksizin yolumu izleyerek hareme sokuldum ve doğruca sultanın kızının odasına yöneldim. Ve onu yatağında uzanmış uyuklarken gördüm. Giysi namına üzerinde sadece musul işi ince bir gömlek vardı. Ben de sultanım, ömrümde henüz bir kadını çıplak halde görme fırsatı bulamadığımdan bana tüm bilgeliği ve öğütleri unutturan bir heyecana kapıldım ve "Allah Allah!" diye haykırdım. Ve bunu o denli yüksek bir sesle söyledim ki genç kız gözlerini yarı açarak bir uyanma iniltisi kopardı ve yatağında bir yandan öbür yana döndü. Ama çok şükür ki hepsi bu kadarla kaldı. Ve ben, "Ey sultanım, o zaman tarif olunmazı yaşadım. Bu denli ince ve narin bir genç kızın böylesine iri bir art yanı olmasına şaşı kaldım. Ve çok şaşırmış olarak daha yakınına geldim ve yüreğimi bu konuda doyurdum. Ve onun dolgun, yuvarlak, tereyağı gibi ve pütürsüz olduğunu hissettim. Ama onun iriliğinin gizini bu yoldan çözemediğimden kendi kendime "Neden bu denli iri, neden iri bu kadar?" diye sordum ve doyum sağlayacak bir yanıt bulamadan bu konuda düşünerek genç kızla daha yakından temas kurmak için acele ettim. Bunu onu uyandırmamak için sonsuz önlemler alarak yaptım. Bir kez ilk tehlikenin geçtiğine karar verince yeni bir hareketi göze aldım ve yavaş yavaş kim olduğunu bildiğin yavru kendi bakımından oyuna katıldı. Ama kaba davranmaktan ya da hangi tarzda olursa olsun kınanması gereken girişimlerden sakındı ve o da sadece tanımadığını tanımakla yetindi. Ve de sultanım başka bir şey yapmadı ve ikimiz birden bu ilk kez için fikir edinmek ve yetinmenin doğru olduğunu düşündük. Ama işte baştan çıkarıcı şeytan tam oradan ayrılacağım sırada beni iriliğine şaşa kaldığım bu yuvarlığın birinin tam orta yerine çimdirmeye itti ve ben bu dürtüye dayanamadım. Ve işte genç kızın bu art yuvarının orta yerini çimdiriverdim. Ve kötülük ırak olsun, kızın bundan edindiği etkilenme o denli canlı oldu ki bu kez adam akıllı uyandı ve yatağında fırlayarak bir korku çığlığı atırıp haykırışlarla annesini çağırdı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 844. gece olunca demiş ki, "Kızın bundan edindiği etkilenme o denli canlı oldu ki bu kez adam akıllı uyandı ve yatağından fırlayarak bir korku çığlığı atıp haykırışlarla annesini çağırdı." Kızının kopardığı korku çığlıklarıyla yardım çağrılarını duyan annesi, ayakları eteklerine dolaşarak ve yanında genç kızın süt anası olduğu ve hadım ağları kendisini izlediği halde koşup geldi. Genç kız da elini çimdiklenen yere götürerek çığlık atmayı sürdürüyordu. Taşrınızı şeytandan Tanrı'ya sığınırım diyerek annesiyle yaşlı süt anası da ona aynı zamanda ne var ne var diye soruyorlardı. Ve süt ana hadım ağlarına dönerek çekilin bakayım buradan biraz diye haykırdı. Hadım ağları da kendi aralarında uğursuz yaşlı kadına lanetler ederek oradan uzaklaştılar. Hepsi bu kadar ve ben Allah'ın lütfunu esirgemeyesi benim rahmetli hocamın sürmesi sayesinde görünmeksizin bunları görebiliyordum. Böylece annesi ve süt anası onu sorularla sıkıştırır ve işin ne olduğunu anlamak için boyunlarını uzatarak art yanına bakarlarken kızaran ve acı çeken genç kız işte burası işte burası çimdik çimdik diyebildi. İki kadın da bakarak kızın saygın yerinde baş parmağımla işaret parmağımın arasında ezilmiş ve kızararak şişmiş olan yeri gördüler ve bunu sana kim yaptı, kim yaptı bunu sana diye haykırdılar. Kız, genç kız da bilmiyorum, bilmiyorum diyerek ağlamaya başladı ve de uyurken rüyamda iri bir hıyar yediğimi gördüm. Sırada işte böyle ısırıldım diye ekledi. İki kadın bu sözleri işitince aynı zamanda eğildiler ve perdelerin, giysilerin, cibinliğin altına baktılar ve kuşkulu hiçbir şey bulamayarak genç kıza sen uyurken kendi kendini çimdiklemediğinden emin misin diye sordular. O da kendime bu denli acımasız çimdirmektense ölmeyi yeğlerdim diye yanıt verdi. O zaman yaşlı sütuna, yüceler yücesi ve de güçlüler güçlüsü Tanrı'dan başka sığınacak kimse yoktur. Kızımızı çimdiren, havada yer tutan atsızlar arasında atsız bir varlıktır ve buraya şu açık pencereden girmiş ve kızımızın saygın yeri açık olarak uyurken görünce tam orasından çimdikleme arzusuna karşı koyamamıştır. Kuşkusuz olup biten bundan ibarettir diyerek fikir yürüttü. Böylece konuştuktan sonra gidip pencereyi ve kapıyı kapattı ve de kızımızın çimdiklenen yerine soğuk su ve sirkeyle ıslatarak bez koymadan önce çabucak kötüyü kovmamız gerek. Bu konuda da etkili bir yol vardır. Bu da odada deve dışkısı yakmaktır. Çünkü deve dışkısının kokusu ecinilerin, meretlerin ve tüm atsızların kokusuyla bağdaşmaz ve bu tütsülemeyi yaparken hangi sözlerin söyleneceğini de bilirim diye ekledi ve hemen hadım ağlarına haydi koşun da bir sepet deve dışkısı getirin diye bağırdı. Hadım ağları buyruğu yerine getirmeye gidince anası kızına yaklaştı ve ona kızım sana daha fazla kötülük yapmadığından emin misin diye sordu ve sana söylemek istediğim şey hakkında hiçbir şey hissetmedin mi diyerek sözünü sürdürdü. Kız bilmiyorum dedi. O zaman annesiyle süt anası başlarını eğdiler ve genç kızı gözden geçirdiler. Ve efendim sana söylemiş olduğum gibi her şeyin yerli yerinde olduğunu ve ne ters tarafında ne de önünde hiçbir şiddet izi bulunmadığını gördüler. Ama kavrayışlı olan lanetli süt ananın burnu ona kızımız üzerinde erkek bir ecinlenin kokusunu duyuyorum dedirtti ve hadım ağalarına ey Allah'ın belaları dışkı nerede diye bağırdı. Ve o anda hadım ağaları sepetle çıka geldiler ve onu acele bir ara açılan kapıdan süt anaya teslim ettiler. Bunun üzerine yaşlı süt ana zemini kaplayan halıyı kaldırdıktan sonra deve dışkısını mermer döşeme üzerine döktü ve bunları ateşe verdi. Dumanlar yükselmeye başlar başlamaz havaya sihirli çizgiler çizerek ateşin üzerine bilinmez sözler mırıldanmaya başladı ve işte yanan deve dışkılarının dumanı hemen daireyi doldurarak dayanılmaz bir şekilde gözlerimi etkiledi ve yaşa boğdu. Ben de onları birçok kez giysimin ucuyla olmak zorunda kaldım. Ve de efendim bu hareketimle şu ya da bu şekilde erdemi kişiye görünmez kılan ve öngörüsüzlüğüm dolayısıyla hocamın ölümünden önce yanıma bolca almayı unutmuş bulunduğum sürmeyi sileceğimi düşünemedim. Ve gerçekten birdenbire üç kadın parmaklarını bana doğru çevirerek aynı anda işte ifrit, işte ifrit, işte ifrit diye haykırarak üç korku çığlığı attılar ve hadım ağlarını yardıma çağırdılar. Onlar da hemen odayı doldurup üzerime atılarak beni öldürmek istediler. Ama ben onlara ne dehşet verici sesinle, ''Eğer bana en küçük bir fenalık yaparsanız yardıma tüm ecinli kardeşlerimi çağırırım. Onlar da hepinizi mahveder ve bu sarayı da içinde oturanların da başına yıkarlar.'' diye haykırdım. O zaman korktular ve beni sımsıkı bağlamakla yetindiler. Yaşlı kadın da bana sol elimin baş parmağı sağ gözüne, öte baş parmağım da sol gözüne olsun diye haykırdı. Ben de kendisine sus ey lanetli büyücü yoksa ecini kardeşlerimi çağırır senin boyunu enine soktururum dedim. O zaman korkup sustu ama bu ancak bir an sürdü ve sonra madem ki bu ifrittir onu öldüremeyiz. Ama bundan sonraki yılları boyunca onu zincire vurabiliriz diye haykırdı ve hadım ağalarını onu tutun ve Maristan'a götürün ve boynuna zincir vurarak zinciri de duvara perçinleyin. Muhafızlara da eğer onu kaçırırlarsa kurtuluşu olmamak üzere öleceklerini söyle diye haykırdı. Ve hadım ağaları, efendilerim burnum yere kadar uzamışken beni alıp götürdüler ve bu Maristan'a attılar. Burada şimdi saygın maybeyinciler olan iki eski arkadaşıma rastladım. İşte sultanım efendim, benim bu deliler hapishanesinde hapsedilmemin ve boynundaki zincirin öyküsü budur. Ve onu sana bir ucundan öbür ucuna kadar anlattım ve bunun için Tanrı'dan ve senden suçumun bağışlanmasını diliyor ve senin inayetinden beni bu zincirlerinden kurtarıp bu deliğin dışında nereye olursa olsun bir yere taşıtmanı bekliyorum. En iyisi uğrunda çıldırdığım sultanın kocası olmaktır ve de yüceler yücesi Tanrı her şeyi yapacak güçtedir. Sultan Mahmut bu öyküyü işitince eski derviş sultan olan vezirine dönmüş ve ona demek ki Tanrı ailemizin bahtını böyle yazmış. Çünkü bu gencin aşık olduğu sultan karımın babası rahmetli hükümdarın üçüncü kızıdır ve şimdi bize bu olayı layık olduğu sonuca ulaştırmaktan başka yapacak şey kalmıyor demiş. Sonra genç adama doğru dönüp ona gerçekte senin öykün şaşırtıcı bir öyküdür ve zaten sen amcamın kızını evlenmek üzere benden istememiş de olsaydın senin sözlerinden duyduğum ve memnunluğu belirtmek üzere ben onu sana verecektim demiş. Ve hemen zincirleri çözdürüp kendisine bundan böyle sen benim üçüncü mabeyincim olacaksın ve de şimdiden elverişli yanlarını zaten bildiğin sultanla düğünlerinizin kutlanması için emirler vereceğim demiş. Genç adam da kerem sahibi sultanın elini öpmüş. Ve hepsi birden Maristan'dan çıkıp saraya gitmişler. Orada daha önceki uzlaşmalar ve sultanın kızıyla genç adamın evlenmeleri dolayısıyla büyük şenlikler yapılmış. Kentte oturan büyük küçük herkes sultanın kızının bilgelinin öğrencisiyle evlenmeleri ve bahtın ayırdığı sevgililerin birleşmesi onuruna verilecek ve 40 gün 40 gece sürecek şenliklerde yer almış. Ve bunlar kaçınılmaz ayrılık saati gelip çatıncaya kadar tüm gönülden zevkler ve dostça neşeler içinde yaşamışlar. Ve Şehrazat, ey bahtı güzel şah, ilkin sultan, sonra gezgin derviş iken, sonradan vezir olman ve Sultan Mahmut tarafından seçilen cana yakın zina çocuğu ile sonradan onlara katılan Maristan'a deli olarak kapatılmış üç gencin öyküleri işte böyledir diyerek sözünü sürdürmüş. Sonra hiç beklemeksizin, ama sanma ki bu öykü 99 kesilmiş kafanın altında bilgelik sınavı öyküsü kadar hayranlık uyandırıcı ve öğreticidir diye eklemiş. Şah Şehriyar da benim bilmediğim bu bilgelik sınavı ve bu kesilmiş 99 kafa nedir Şehrazat diye haykırmış. Şehrazat da demiş ki 99 kesilmiş kafanın altında bilgelik sınavı. Anlatırlar ki ama ancak Tanrı gerçekte olmayanı seçer ve yanılmaksızın ayırt eder. Eski zamanlarda eski Rum ülkelerinin kentlerinden birinde yüce ve belirgin nitelikleri olan bir şah, güç ve kudret sahibi, muzaffer orduların komutanı bir hükümdar varmış. Bu hükümdar tüm hazinelerinden de değerli, son derece yakışıklı bir erkek çocuğa sahipmiş. Şahın oğlu bu delikanlı da sadece mükemmellik derecesinde yakışıklı değil, herkesi şaşırtan bir bilgelik sahibiymiş. Zaten bu öyküde onun bu harika bilgeliğinin ve güzelliğinin bir kanıtıdır. Bu niteliklerini deneye sokmak için yüceler yücesi Tanrı, delikanlının ana ve babası olan şahla karısının günlerini karartmış. Servet ve kudretle donanmış olan bu şahla karısı, bir sabah bomboş saraylarında uyandıklarında kendilerini başkalarının sadakasına muhtaç dilencilerden de fakir ve sefil halde bulmuşlar. Çünkü yüceler yücesi Tanrı için en güçlü tahtları bile çökertmekten ve sarayları yırtıcı hayvanların ve gece kuşlarının barınağı yapmaktan daha kolay hiçbir şey yoktur. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.